Otoshops podcast'i sunar. Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
Merhaba, Otoshops'un sunduğu podcast'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte Trade Deadline sonrasında karşınızdayız. Gerçi geçtiğimiz hafta podcast ekstra'da deadline takaslarını, son takasları biraz sizin sorularınız üzerinden konuşmuştuk ama bugün de sorular olmadan ve öne çıkan takasları, her birinin değilse de öne çıkan takasları konuşacağız. Kaan abi hoş geldin.
Hoş bulduk.
Hemen başlarken anonsumuzu yapalım. Yine sizi şu konuda rahatlatmak istiyoruz. Aracını satmak isteyen ama evrak ve prosedür işleriyle uğraşacak vakti olmayanları, bu evrak ve prosedür işlerinden çekinenlere Otoshops'un bir duyurusu var. Tüm bu işlerden sizi kurtarıyor Otoshops. Otoshops.com adresine girip aracınızla ilgili ön teklifi görüyor. Sonrasında ekspertiz randevusunu alarak aracınızın gerçek değerini öğreniyorsunuz. Üstelik Otoshops bulunduğunuz adrese gelerek ekspertizi adresinizde de yapabiliyor. Satışa karar verirseniz de araç değeri aynı gün içerisinde nakit olarak hesabınıza yatıyor.
Abi bu prosedür işlerinin taktiği halledilmesi güzel de esas hani aklındaki fiyata yakın bir yani aklındaki fiyatı veriyor ve tak diye satabiliyorsun. En güzel tarafı o ya. Benim en rahat ettiğim oydu yani.
Valla ben prosedür tarafından da zaten çok tırsarım. Öyle bir derdim olsa.
Ya ben de çok az, ya kimse az etmez ayrı konuda. Ya onun dışında şey hani ulan hani ucuza gitmesin uğraşayım diyorsan öyle bir durum da yok yani. Hani piyasa fiyatını alıp satabiliyorsun. En güzel tarafı o yani.
Peki şimdi takaslarda hangisiyle başlayalım abi? Hangi takımla başlayalım? Ya aklında bir şey var mı? İşte istersen sıralamaya göre de gidebiliriz.
Valla bence en önemli işleri yapan. Çünkü sonuçta biraz zayıf bir takas dönemi oldu. Gerçi takas dönemleri her zaman beklentinin çok altında olur. Çünkü 1000 tane dedikodu olur ve hani gerçek veya yalan olması ayrı konu. Bütün dedikodular gerçek olsa bile bunların hepsinin gerçekleşme ihtimali yok. Çünkü 3 takım konuşuluyor mesela bir oyuncu için falan.
Evet.
Doğal olarak da takas dönemleri her zaman beklentinin altında olur. Ama bu seferki bir hayli yavaş oldu. Yani gerçekten bir takımın kaderini değiştirebilecek herhangi bir oyuncunun veya işte birden fazla draft hakkını falan ne değiştirdiğini görmedik. Yani mesela işte geçen sene olan Kevin Durant, Kyrie Irving falan, James Harden takasları biraz Brooklyn'in durumuyla alakalıydı.
Evet, yani o seviye olmadığı gibi önemli takaslar da deadline'a kalmadan oldu. Yani sonuçta sezon içerisinde takaslar oldu ama James Harden zaten neredeyse sezon başında gitti. İşte OG Anunoby ve Pascal Siakam takaslarının üzerinden de belli bir süre geçti ve esas öne çıkan hamlelerde, oyuncularda bunlardı.
Ve hani gerçekçi olmak gerekirse bu takas dönemi öncesi konuşulan en önemli isim de Dejounte Murray'ydi.
Evet.
Yani Dejounte Murray dışında da hani çok sürpriz bir isim olmadığı sürece daha başka üst düzey bir oyuncu konuşulmuyordu bile yani.
İşte Zach LaVine'in de zaten o denklemden çıktığı belliydi. Sakatlığı sonrasında da zaten sezonu kapatmasına sebep olan sakatlık sonrasında da kesinleşmişti.
Ve Dejounte Murray'de takası olmayınca hani hayli sönük geçti. Ama dediğim gibi zaten takas dönemleri beklentinin hep altında olur. Ve özellikle play-in geldikten sonra bu takas dönemleri daha da zayıfladı. Çünkü yani çok basit bir şey var abi. Sonuçta bir alıcı bir satıcı olması gerekiyor. Alıcı çok. Sonuç itibariyle belli bir iddiası olan, belli bir hedefi olan her takım sezon içinde güçlenmek ister. Bu kadar basit. Elindeki uzun vadeli şeyleri, değerleri daha kısa vadeli takımı kuvvetlendirmek için kullanırlar. Fakat hedefi olan takım sayısı artmış durumda play-in'den sonra. Yani bugün işte 12. olan takım bile şu aşamada hani bir, gerçi bu sene çok fazla zayıf takım var. Hani çok geride kalmış takım var ama genel itibariyle bu satıcı sayısını da azaltıyor. Ve doğal olarak piyasadaki oyuncu sayısını da azaltıyor yani. Ama Dejounte Murray de takası olunca hakikaten çok ne derler? Hani ligin kaderini değiştirebilecek herhangi bir şey olmadı. Ya da işte ne bileyim çok fazla draft hakkı alan da olmadı. Bence hani en önemli hamleleri yapan ve gerçek anlamda hani upgrade yaptığını düşündüğümüz tek, benim düşündüğüm tek takım Dallas Mavericks açıkçası. Ha herkes hedefleri doğrultusunda ufak büyük hedefleri doğrultusunda belli işler yaptı tabii ki takas döneminde ama hani bir tek Dallas gerçekten hani takas döneminin öncesine oranla farklı bir kimliğe büründü. O yüzden bence Dallas'la başlayalım. Artı takas döneminde sadece 3 tane birinci tur hakkı el değiştirdi. Bunların 2 tanesini veren Dallas.
Ben onun yanına Knicks'i de yazarım. Yani tabii sadece Anunobi'den ötürü değil. Dediğimiz gibi Anunobi daha önceki dönemin bir hamlesi. Ama daha da keskinleştirdiler kuvvetli taraflarını falan. Ama Knicks'i de sonra konuşuruz. Yani Dallas'taki değişimin çünkü biraz daha net olduğunu söylemek mümkün. İstersen o yüzden evet Mavericks'le başlayalım. Çünkü Mavericks'in şöyle bir tarafı da var. Yani evet bugün için kadroyu kesinlikle upgrade ettiler. Diğer taraftan hani Cuma günü de bu tarafından biraz bahsetmiştik. Bunu yaparken geleceğe yönelik bir riske de giriyor Mavericks. Yani bunu aslında yaz döneminden beri yapıyorlar. Önce Grant Williams takasında verdikleri işte sonrasında hem PJ Washington hem Daniel Gafford'ı kadroya katarken bir şeylerden vazgeçiyor olmaları. Bugününü kuvvetlendirirken, bugünkü kadrosunun tavanını yükseltirken Mavericks bundan sonraki dönemdeki hamle ihtimalini, hamle esnekliğini de epey azalttı.
Evet, yani zaten şimdi bir tane draft swap yaptılar şeyle Oklahoma City'den bu hakkı almak için. 2027, 2028 ve 2029'u vermiş oldular. Daha önce Kyrie takasıyla da biri gitmişti. Yani bu 10 yılın sonunda 2020'lerin sonundaki bölümü tamamen devre dışı. Yani hiçbir draft hakları kalmadı o dönemden evlerinde. Geleceği tamamen ipotek ettiler doğal olarak.
Hı hı. Bunda hani bugünü tabii onların Luka Doncic ile ilgili çekinceleri var. Bu bir süredir artık duyulan bir durum. Dolayısıyla Doncic'i bugün bir şekilde pışpışlayalım. Yani oğlum bak 2 sene bizi idare et, 1 sene bizi idare et. Vallahi iyi takım kuracağız yoluna gitmektense elde avuçta ne varsa bugünü biraz daha kuvvetli. İşte Kyrie Irving'den beri bunu yapıyorlar zaten. Buna yönelik hareket ediyorlar. Ve evet yani özellikle şimdi bu sabahki mesela Washington maçını saymıyorum dünkü ama Oklahoma City Thunder maçında da biraz görüldüğü üzere sonuçta mevcut kadroyu daha kuvvetlendirdikleri, mevcut kadroyu daha tehlikeli hale getirdikleri ortada. Mesele ne kadar yukarı çekebildiler ve bu kadro PJ Washington ve Daniel Gafford eklemeleriyle yukarısı için, batıdaki daha yukarıdaki takımlar için ne kadar tehlike arz ediyor? Onları indirme şansı nedir bir playoff serisinde?
Şimdi PJ Washington ve Daniel Gafford başka bir takıma gitmiş olsalar bence çok bir takımın kaderini değiştirecek türde oyuncular değil. Bir kere PJ Washington çok overrated bence. Kötü bir oyuncu asla değil. Ama karşılığında verdikleri Grant Williams'dan çok da büyük farkı yok. Grant Williams savunma anlamında biraz daha iyi. Grant Williams'ın bir de sağ dışı takımla uyuşmadığı soyunma odasında söyleniyordu. Ama hani teknik anlamda Grant Williams'dan çok daha fazla bir şey vermeyecek onlara. Hı hı. Onu söylemek lazım. Grant Williams savunma anlamında daha iyiydi. PJ Washington biraz daha hareketli falan. Hani olabilir. Belki daha uyabilir diyebilirsin ama çok bir şey değiştirmeyecek. PJ Washington olduğundan daha iyi gözüken böyle. Bir kere birebir savunması falan. Korkunç PJ Washington'ın. Hani kısa beşlerde iş yapıyor deniyor ama o da şut attığı için bir fark yaratıyordu. O da kaybeden takımda yaratıyordu. Hiçbir zaman kazanan bir takımda bunu yapabilecek kapasitede bir oyuncu olarak görmüyorum ben şahsen. Hı hı. Biraz daha hareketli tabii ki Grant Williams'ı oranla ama dediğim gibi hani çok büyük bir değişim yaşamıyorsun Grant Williams'ı verip PJ Washington'ı alarak. Ama belki bir daha uyumlu olabilir. Daniel Gafford desen, Daniel Gafford da dikine çok oynayabilen, çok acayip atlet, iyi bir blok tehdidi ama o da mesela korkunç fazla foul yapan, kazanan bir takımın hani istikrarlı bir şekilde doğru pozisyon alıp doğru hani her pozisyonu iyi savunan türde savunmacılarından biri değil. Çok hani savruk bir kere. Çünkü hiçbir zaman disiplinli olmak zorunda kalmamış kazanan bir takımda oynamadığı için. Ama şöyle bir şey var abi. Dediğim gibi başka herhangi bir takıma gitseler hani çok kaderi değiştirirler mi? Yani ihtiyacı olan takımlar için biraz belki şey olur. Ama Dallas için iyiler abi. Çünkü gerek PJ Washington gerek de Daniel Gafford kendi üretemeyen ama üretilen şeyleri iyi bitirebilen oyuncular. Gafford boyalı alanda çok iyi bir bitirir. Çok atlet bir kere her şeyden önce. PJ Washington'da hani hareketli ve şütör aynı zamanda. Şimdi özellikle Luka Doncic'in pozisyon hazırladığı pozisyonları bitirebilecek doğru oyunculara ihtiyaç var. Bunları 2 tane iyi adres. Zaten Gafford Oklahoma City maçında gösterdi yaratabileceği farkı. Artı özellikle Gafford özelinde ilk defa kazanan bir ortamda daha iştahlı da olabilir. İnşallah öyle olur. Ha bu tabii deli gibi foul yapacağı falan gerçeğini ve hani saçma sapan foul problemine gireceği gerçeğini değiştirmiyor. Birebir savunmalar ikisinin de problemli. Ama dediğim gibi Gafford çok blokçu falan her şeyden önce. Savunmayı toparlayıp. Ve her şeyden önemlisi abi. Dediğim gibi başka bir takımdan daha iyi olurlar burada. Ama bunlardan daha önemli olan Dallas'ın bu takım kurgusu için yapması gereken çok önemli bir şey vardı. Abi şimdi sen Luka Doncic'e sahipsin değil mi?
Hı hı.
Ve Luka Doncic abi zirve LeBron dahil olmak üzere. LeBron'un en iyi dönemi dahil olmak üzere. Hani ne bileyim belki en iyi LeBron'a 2013 LeBron diyebilirsin ama hani LeBron'un merkez oyuncu olduğu en önemli yer neydi? 2015-2019 arası Cleveland değil mi? En merkezi olduğu. Abi LeBron'un 2015-2019 Cleveland'dan daha merkezi bir oyuncu. LeBron. Şey Doncic şu anda. Hani her şey onun etrafında ve onun yaptıklarıyla şekilleniyor. Ve bunu tamamlayabilecek parçaları bulabilmek çok önemli. Ve sen bunun yanına Kyrie'yi de aldığın zaman bir nevi 2016-2017 Cleveland benzeri bir şey kurguluyorsun. Ve bütün bu diğer oyuncuların konsantrasyon kaybetmeden, yani topa sahip olmadan, üretmeden bitirebilmesi ve tamamen kontrol başkasındayken de oyundan düşmemesi gerekiyor. Böyle oyuncuyu bulmak çok kolay değildir. PJ Washington ve Gafford bunları yapabilir mi çok emin değilim zihinsel olarak. Fakat bu takımın Tyson Chandler'dan beri aradığı uzun ve işte hani çember savunabilecek, sahayı koşabilecek, başkanın hazırlığı pozisyonu Aliyup'la ya da başka şekilde bitirebilecek uzun rotasyonla ihtiyacı var. Ve bunu bir türlü bulamıyorlardı. Abi şimdi bakıyorsun, şimdi Max Kleber de iyileşti. Max Kleber, Dwight Powell, beklenenden çok daha iyi çıkan Derek Lively, henüz o da çaylak olduğu için onun da hani Gafford'un daha ham versiyonu gibi o da. Yani o da şimdi, yani birçok şeyi iyi yapıyor. Çok atlet matlet falan ama pozisyon bilmiyor, çabuk foul yapıyor vesaire. Çok normal, çok genç çünkü yani. Ama abi Lively, Gafford, PJ Washington, Dwight Powell ve Maxi Kleber'le değişik özellikleri olan farklı kombinasyonlarda kullanabileceğim 5 kişilik bir uzun rotasyonu kurdum. 4-5 rotasyonu kurdum. Mesela Kleber PJ Washington'la beraber oynayıp 5 dışarıda oynayabilirsin. İşte Gafford ve şeyi oynatıp yan yana, ne bileyim Gafford'la Lively olmaz ama Gafford'la Kleber'i yan yana oynatabilirsin. Ya da bunları kullanarak Doncic, Kyrie'nin arkasında bir uzun rotasyonu oluşturdum. Bu şimdi savunma anlamında sana ne kadar şey verir? Hiçbir zaman iyi bir savunma takımı olmayacak yalnız. Ama en azından Gafford gibi bir blok tehdidin varsa bir kalecin var artık. Rakip uzun rotasyonuna göre, rakip yapıya göre bu beşliden doğru iki tanesini sahaya sürüp ehvenişer bir boyalı alan 4-5 tehdidi yaratabilirsen abi zaten Doncic ve Kyrie sayesinde sen elit bir hücum takımı oluyorsun. Doncic'in olduğu her 5 zaten iyi hücum oluyor. Kyrie kafasını verdiği zaman da çok iyi bir hücum oluyorsun. Hani süper bir hücuma dönüşüp ve vasat bir savunma kurgusu kurabilirsen yeterli. Burada kritik noktada bir 3 numarayı bulmak. Yani orada Josh Green mi oynayacak, Derrick Jones Jr. mi oynayacak ayrı bir tartışma konusu. Ama yani orayı da bir şekilde doldurmak zorundalar. Ama o 4-5 rotasyonunu belli bir seviyede oturtmayı başardın bence. Özellikle Kyrie ve Doncic. Şimdi Kyrie ve Doncic olduğu zaman özel 4-5 rotasyonu lazım. Dediğim gibi top istemeyen 4-5 rotasyonu lazım. Ve onu bir şekilde kurguladılar gibi geliyor bana.
Valla deminki soruna istinaden sabaha kadar Josh Green oynamalı. Özellikle Doncic sahadayken.
Abi o da kötü gününde çok kötü be abi. Yani evet haklısın. Çok
abi,
haklısın.
Ya kötü gününde çok kötü de kötü gününde bir oyuncunun çok kötü olması Dallas'ın hani şu anda çok büyük problemi olamaz. Anlatabiliyor muyum? Hani bu oyuncuların yanına. Yani Josh Green böyle inanılmaz bir oyuncu falan olduğundan değil tabii ki ama bu kadroda bu yapıyı tamamlayabilen 3 numara tipi Josh Green. Yani bunun en bariz örneği. Diğerlerinin hepsi ya 2 numara ya işte Derek Jones gibi yani kırma bir şey ne olduğu tam belli değil. Öyle yani. Orada bence mecburlar Josh Green'le oynamaya. Ve bu arada son dönemde daha iyi oynadığı için şey yani ben olsam onun üzerine giderim. Çünkü yapmaya çalıştıkları şey ve bu kadar top dominant oyuncular varken iki tane onların arasına onların yanına en iyi oturan Josh Green. Tim Hardaway'i falan da zaten yedek ve skorer olarak ikinci ünite olarak kullanacaksın. Dante Exum'u da ben mümkün olduğunca öyle kullanırım. O zaman bir şey oturuyor evet.
Yani onları şampiyonluk potasına yani en az potasına demeyelim de şampiyonlukta bir iddia yani bir şans sahibi yapar mı? O biraz daha Doncic-Kyrie ilişkisinin sezon içinde daha da nasıl olgunlaşacağıyla tabii direkt daha bağlantılı. Ama onların yanına yani Kyrie-Doncic eksenine kurulabilecek eldeki fırsatla yani şu anki koşullarda mantıklı bir şeyi kurdular bence uzun rotasyonu onu söylemek lazım.
Peki Knicks dedik. Buradan Knicks'le devam edelim istersen. Onları da bir diğer kazanan olarak görüyoruz. İşte zaten OG Anunoby takısını zamanında konuşmuştuk ve takas sonrasında Knicks'in ne kadar yukarı doğru gittiği de ortada. Son dönem sakatlıklarına kadar yani çok iyi seri yakalamışlardı.
Tom Thibodeau'nun Ojan'ı bir 44 dakika ortalama oynattıktan sonra öldürdüğünü de unutmamak lazım. Evet, keza ama bütün herkes yaptığı gibi.
Ama zaten şeyden bahsediyorduk abi ben hatırlarsan bir 10 gün önce falan bu Knicks kadrosunda 2020'lerin Chicago'sunu görebiliyorum ben demiştim ve Anunoby de orada Luol Deng'e oturduğu için sonuçta South Park'taki Kenny gibi ölmesi kaçınılmazdı Anunoby. Luol Deng de öldürülmüştü malum.
Ya dirseğinden sakatlandı yani hani biraz da talihsizlik de var ama Budu'nun yani Brunson, Randall falan yani ana oyuncuların 40 küsur dakikalar oynattığını biliyoruz zaten. Bunun da en azından riski artırdığı ortada yani.
Abi şey çok iyi. Şimdi Precious Achiuwa oynuyor 40 dakikada.
Abi ya. Yani şey de çok acayip abi. Thibodeau Chicago'da da böyleydi. Şimdi bir oyuncu 43-44 dakika oynatıyor ve millet isyan ediyor. Diyor ki ya kardeşim, hani 43 dakika oynatma, 38 oynat. Hani bu çünkü çok ciddi riski artırıyor dakika. Hani 35'e kadar risk %10'sa sonra her dakika %5 artıyor. Yani 44 ama %50'ye geliyor sakatlık riski bir anda yani. Hani bir dakikadan ne olur diyemezsin diye. Şey çok acayip. Mesela biri sakatlanıyor Luol Deng, tamam mı? Ya da işte Anunoby. Başka birini 10 dakika 44 dakika oynatıyor.
Evet
ya, abi. Yani sen o herif 44 dakika oynatabilecek kadar yeterli görüyorsun. Lan bari normalde 12 dakika oynatsa 15 dakika oynat onu.
Bölüştür değil mi abi?
Evet abi.
Ya bu Amerikalıların şey deyimi var ya, next man up. Yani onu Thibodeau da farklı bir şeye uyarlamış durumda.
Aynen.
Ama işte şey yani, şimdi sakatlıklar bir kenara, evet o biraz ritimlerini bozdu. Ama neticede Anunoby'nin ve işler yolunda giderse Randall'ın tedaviye yanıt vermesi durumunda Randall'ın dönmesini bekliyorlar. Ve ellerindeki kadroyu da Alec Burks ve Bojan Bogdanović gibi özellikle bu tip bir yapı içerisinde, bu tip bir takım kadro içerisinde çok daha anlamlı hale gelebilecek iki oyuncuyla epey kuvvetlendirdiler. Ve dahası yani... Bu oyuncuları alırken Knicks aslında çok da fazla şeyden de vazgeçmedi. Bu da daha şey hale getiriyor, daha da önemli hale getiriyor yaptıkları takası. Çünkü verdikleri oyuncular Pistons'a Evan Fournier, Malachi Flynn, Quentin Grimes, Ryan Arcidiacono, iki tane ikinci tur hakkı gelecekti ve nakit para. Burada yani öyle bir grup ki en öne çıkanı Quentin Grimes diyebiliriz. Ki Grimes
sakat bu arada.
Ya hadi sağlıklı olsun. Quentin Grimes de Knicks'te zaten sağlıklıyken de çok artık yani o kadar tercih edilen bir oyuncu değildi Thibodeau tarafından. Hatta kendi sürelerinden o biraz, kendi rolünden şikayetçiydi. Bu yani bağıra bağıra bir upgrade ve hani mesela Mavericks'in yaptığı gibi gelecekteki önemli asetlerinden de vazgeçmiş değiller bu takası yaparken.
Ya zaten bu Leon Rose döneminde New York inanılmaz bir şekilde geleceği ipotek etmeden takımı geliştirebiliyor ya da geliştirmese bile sabırlı davranabiliyor inanılmaz bir şekilde yani. Ve geleceğe dair hani ekstradan draft haklarıyla falan hala zenginler. Hani çok büyük bir hamle yapabilecek imkanları da var ellerinde şu anda hala. Yani bir yıldız oyuncu bu yaz açığa çıkarsa onu alabilecek, şimdi işte 4 draft hakkı falan verebilecek durumdalar hala yani. Bu bence başlı başına alkışlanacak bir şey. Senin söylediğin gibi biz daha önce Ojan'ın bir takasında konuşmuştuk. Emmanuel Quickley değerli bir oyuncuydu ama sonuçta abi çaylak kontratı bitmeye yakın oyuncularla ilgili kararı proaktif vermen gerekiyor. Mesela Oklahoma City bu takas döneminde çok önemli bir şey yaptı abi. 3 oyuncu vererek zaten hani iyice şişen kadroyu geçtiğimiz yıllarda serbest bırakmak zorunda kalıyordu oyuncu. O kadar çok genç oyuncusu ve o kadar çok draft hakkı var ki Oklahoma City'nin, artık zarar vermeye başladı. Çünkü ulan zaten 13 tane kontratlı oyuncu var, 3 tane draft hakkı var, 16 oyuncuya kontrat veremiyorsun abi. Hani şey yok, kadroda yer kalmıyor yani. Hani bırak kaliteli oyuncuyu bulmayı, onlar o kararları daha erken verir. İşte R.J. Barrett'la uzun vadeli hareket edemeyecekler. Yani kontrat vermiş olmalarını yani düşündüler. İşte Emmanuel Quickley'den proaktif bir karar verdiler değerli olsun diye. Ama upgrade yaptılar. Burada ise abi resmen soygun bu ya. Yani verdikleri oyuncuları saydın sen. Abi Quentin Grimes dışında herhangi bir rotasyon parçası olabilecek bir oyuncu vermediler. Kaldı ki Quentin Grimes da, ben mesela Quentin Grimes'i savunmacı olarak çok beğeniyorum ama, yani gayet beğeniyorum ama abi 2 numarayı birebir savunuyor. Onun dışında ortalama üstü bir şutör. Başka hiçbir şey yapmıyor abi adam. Yani 3&D'nin en ilkel hali gibi. Ki onun da kapasitesi bir yere kadar yani. Aldıkları oyunculara bakarsan da bence aldıkları oyuncular da çok abartmamak lazım. Yani Alec Burks çok iyi bir bench oyuncusu bence. Ama çok sınırlı kullanman lazım. Eğer belli bir dakikanın ve belli bir sorumluluğun üzerinde verirsen çok ciddi su kaynatma potansiyeli var. Ama abi kenardan gelip sana bir anda 10 sayı 2 asist yapabilir yani bir devrede, bir çeyrekte. Bu çok değerli bir şey abi bence. Mutlaka öyle bir jokerin olmalı elinde. Hele ki bu New York gibi bütün oyuncuları çok görev tanımı çok dar oyunculardan kurulu bir kadro için bence değerli. New York'un bence bu kadronun en büyük sorunlarından biri abi. Başta takımın ana oyuncuları Randall ve Brunson olmak üzere bütün oyuncular işte Hartenstein'dan Mitchell Robinson'ına, hadi OG Anunoby'de bir derece de, OG Anunoby'sinden Miles McBride'ına, Dante DiVincenzo'suna kadar hepsi abi modern oyundan çok farklı bir şekilde çok az şey yapıyorlar. çok belli şeyleri yapan oyuncular. Çok dar yelpazede hareket eden oyuncular. Modern oyunda biliyorsun çok daha oyununu çeşitlendiren oyuncuları bir arada kullanmak istiyorsun. Birkaç rolü birden vermek istiyorsun, paylaşmak istiyorsun. Şey öyle değil. New York çok daha başka bir türlü bir takım. Yani Brunson'ın ne yaptı? Mesela Brunson bu sene All-Star seviyesine geldi. Hatta All-Star ilk 5 seviyesine geldi. Pek çok kişi için hani ligin en değerli guardları arasına geldi ki hani skorer anlamda öyle. Fakat mesela Brunson hep kendini öğreten bir oyuncu. Başkasını öğretmiyor fazla. Bu başlı başına bir takımı sınırlayan bir özellik. Topu en çok elinde tutan oyuncu. Randle keza öyle. Mesela bu oyuncular pasör ama pasör olmakla başkasına yaratmak aynı şey değildir. Bunu iyi anlamak lazım. Yani iyi pas vermekle başkalarına pozisyon yaratmak farklı şeylerdir yani. Randle desen öyle. Mitchell Robinson'la Hartenstein'la bir derece kullanabilirsin ama kullanmıyorlar öyle. Tamamen tek ya da bir iki şey yapan oyuncular. Alex Burks bu açıdan önemli bence. Yani kenardan gelip bir anda hani tek başına bir hücum üretebilen oyuncu var. Boyan Bogdanovic abi hangi takıma koysan oynar. Bence yavaş yavaş yetenekleri biraz erozyona uğruyor. Yaşlandı zaten. Ama fizikli, şütör, tecrübeli. Daha ne olsun yani. Çabalı. Hala açık yüksek çabaya sahip. Çabalı oyun çok önemli ki bence New York için bir kat daha önemli. New York'un başarısının sırlarından, en önemlilerinden biri çaba abi. Çok yüksek çabayla oynayan bir takım onlar. Bu da bence onların normal sezon performansını biraz hormonluyor.
Hı hı.
Mesela şey çok ilginç. New York'un derecesine dikkat ettin mi abi sen? New York özellikle şu sakatlıklara kadar çok çok da iyi gidiyordu takastan sonra.
Evet.
Fakat New York'un derecesinde şöyle bir küçük hormonlu taraf var. New York %50 galibiyet yüzdesinin altındaki takımlara karşı 25-0 biliyor musun?
Bilmiyordum valla.
Hiç yenilgisi yok. Sadece iki takım vardı %50'nin altındaki takımlara yenilmeyen. Biri Oklahoma City, biri New York'ta. Oklahoma City geçenlerde şeye yenildi. Kime yenildi unuttum. Bir takıma yenildi. İlk defa %50'nin altındaki takıma yenildi Oklahoma City. New York daha yenilmedi.
Evet. Şimdi... Thunder'da şeye yenildi abi. Ya Detroit'e yenildiler.
Ha, Detroit.
2 hafta önceymiş. Tamam. Utah kaçta şu anda? Utah da şu anda %50'nin altında. Bir de Utah yenildiler. Ama esas orada senin dediğin Detroit'te herhalde.
Detroit. Ondan başka %50'nin altındaki takıma yenilmediler. Şimdi bu bir taraftan iyi yani. Hani sonuçta gücünü sahaya koyuyor. Yani hani sürpriz ediyor. Ama bir taraftan da yüksek çabayla kazandıklarının da bir göstergesi. Olumsuz anlamda söylemiyorum ama hani bunu da göz önüne almak lazım. Bu açıdan takımı geliştirdiler. Bir tık daha iyi oldular. Hala doğuda bence ciddi bir iddiaları var. Bence playoff'ta biraz zorlanacaklar bu tek yönlülük açısından ama hani doğuda Boston dışında hiçbir takım çok iyi gözükmüyor.
Hı hı.
O açıdan bu takımı geliştirmek ve atıyorum her şey yolunda giderse bir doğu finali oynama ihtimali ya da güçlü bir doğu yarı finali oynama ihtimali falan bunlar çok cazip ve çok geçerli hedefler yani. Şu sakatlar olmasa doğu ikincisi bitirme ihtimalleri yüksekti yani düşünürsen. Doğu ikinciliğini oynuyorlardı normal sezon için. Ve senin de söylediğin gibi karşında hiçbir şey vermeden neredeyse ki Quentin Grimes'e mesela çaylak kontratı bittiği zaman belli bir kontrat vermen gerekiyordu. Hiç vermeyi düşünmüyorlardı. Quentin Grimes'i vermek onlardan bir kayıp değil hatta yapmaları gereken bir şeydi neredeyse yani.
Evet. Bir de bu takım OG Anunoby takısının öncesinde genel olarak ufak kalan bir takımdı. Yani pivotta Mitchell Robinson var falan işte ama genelde özellikle de işte Milwaukee tipi takımların karşısına çıktığında ufak kalan bir takımdı. O konuda ciddi anlamda kendilerini geliştirmiş oldular bu takaslarla. Yani hem Anunoby size katıyor, Thibodeau da geldiğinde ondan bahsetmişti, hem de Bogdanovic.
Tabii. Boyan Bogdanovic'in
yani. Underrated tarafı o. Hep şutuyla anıldığı için yani Boyan Bogdanovic Utah'tan beri kısa takımları, kısa beşlerin dört numarasını falan kotarabilen bir oyuncu. Bu takımda da mesela Randall'ın sakatlığında o biraz daha aslında önemli hale geliyor. Her ne kadar demin bahsettiğimiz gibi şu anda Randall'ın arkasında yani Randall yokken Achiuwa'yı 40 dakika oynatsa da hoca orada esasında daha önemli dört numara alternatifi Bogdanovic'le bulunmuş olabilir Knicks açısından. Detroit Pistons da bence şu anda ligin en kötü yönetilen takımı.
Bence ama bu yaptıkları iş yani konusunda haklısın. Bu iki oyuncu için daha fazla şey alabilirlerdi.
Abi kesinlikle. Bogdanovic niye bugüne bırakıyorsun ki?
Ha doğru.
Ya inanılmaz bir şey ya. Yani geçen sene falan Bogdanovic işte şey gibi Chicago'nun Zach LaVine'i falan gibi ki Pistons açısından bu daha bariz. Niye bugüne bırakıyorsun Bogdanovic'i ya?
Zaten abi oraya gelene kadar Marvin Bagley'e niye kontrat veriyorsun?
Ha yani.
Yani
inanılmaz şeyler var.
Ama bence Bogdanovic ve Alec Burks için daha iyi bir... Bence çok araştırdılar, daha iyi teklif bulamadılar. Ha bence gene bulabilirlerdi. Bundan daha iyisini mutlaka yaparsın abi. Bu ne lan? Yani karşılığında iki tane ikinci tur hakkı alıyorsun. Bir de Quentin. Ne bu abi yani? Quentin Grimes'e aşık değilsen hani hiçbir anlamı yok. Neyse. Ama en azından abi bu takımın üzerine, şimdi Bogdanovic'in zaten bu takımın zaman çizelgesine uymadığı ortada. Ya bu takımın Jaden Ivey, Kate Cunningham ve Jalen Duren ekseninde çekirdeğiyle oluşması şart abi. Çünkü onları seçtin sen. Ha, bu oyuncular seni bir yere götürmeyecekse, Kate Cunningham beklendiği gibi bir merkez oyuncu olmayacaksa, Jaden Ivey ile iyi bir ilişkileri olmayacaksa, Duren muazzam reboundlar yapıyor ama işte taş elli bir adamsa gerçekten. Yani ne kadar gelişeceklerini görmeden belki bir yere götürmeyecekler seni. Ama bu oyunculara yatırım yaptın sen draftta ve bu oyuncuların bu çekirdeğin ne olacağını görmen lazım. Ya Monty Williams'ın bence en büyük günahı şu Jaden Ivey ile sezon başından beri niye kavga ediyorsun abi sen? Ha, şey olabilir. Yani bilmiyoruz, soyunma odasında belki Jaden Ivey'nin dağınıklığını falan kendi öyle söyledi zaten. O yani laf arasında söyledi, kelime arasında söyledi. İşte onu disipline etmeye çalışıyorum diye. Bu mu abi yani disipline etme yöntemi? En azından sonuç alıyor musun yani? Şimdi Jaden Ivey oynuyor. Hayvan gibi de oynuyor. Hatta geçen gün de şey dedi. Jaden Ivey şeye geçirmek çok iyi oldu. İyi bari. Killian Hayes'le oynuyordun anasını satayım ya. Killian Hayes de serbest bırakıldı ve yeni takım bulabilecek mi çok merak ediyorum.
Ya Pistons şey gibi oldu biraz ya. Ders çalışmayan çocuğun bilgisayarını kaldıran ebeveyn gibi. Monty Williams'ın rotasyonundaki kafasını karıştıran, aklını çelen her şeyi ortadan kaldırmaya çalıştılar resmen.
Aynen. Yani Jaden Ivey, Kate Cunningham ve Jalen Duren'i oynayacak kardeşime getirdiler işi yani.
Eşek gibi bununla sen şimdi şey bir tek kitap kaldı. Ders kitabı, okuma kitabı. Bir tek onlar kaldı.
Ve abi takaslardan sonra daha iyi oynuyor takım.
Evet.
Ya daha iyi derken hani ne kadar iyi ayrı konu da yani en azından şöyle adına, bu parçalarla oynuyor ve daha rekabetçi oluyor sahada yani.
Tabii tabii. Şimdi abi takas önemine göre değil de yani burada çok bir sıralama yapmayacağım. Hem cuma günü de konuşmadığımız için, çünkü dediğimiz gibi o gün sorular üzerinden konuşuyorduk. Hem de biraz diğerlerinin arasında daha sessiz sedasız gerçekleşti ya da belki o kadar ses getirmedi, öyle söyleyelim. Ama ben önemli gördüğüm şeyi konuşalım diyorum. Xavier Tillman Celtics. Yani tabii Celtics çok güçlü bir kadro olduğu için özellikle. Zaten hani onların direkt bir takasa ihtiyacı var gibi gözükmüyordu. İşte ve isim de, Tillman ismi de yer değiştiren diğer oyuncuların arasında biraz daha sönük kalıyor olabilir. Ama ben sağlıklı olduğu sürece, ki şu anda sakat, onun bir süre sağlığına kavuşmasını bekleyecekler. Epey değerli. Tabii ki hemen ilk 5 falan oynamayacak. Hemen değil, hiçbir zaman oynamayacak muhtemelen ve bir bench parçası olacak ama Celtics'in ciddi anlamda gücüne güç katacak bir hamle olduğunu düşünüyorum.
Ve Celtics'in ihtiyacı olan, yani güçlendirmesi gereken bir pozisyonda karşılığında hemen hemen hiçbir şey vermeden, yani çok ucuza mal ederek yaptığı çok önemli bir takviye. Ben de aynen katılıyorum sana. Belli eşleşmeler için ihtiyacı olan da bir parça aynı zamanda. Hı hı. Belli tür eşleşmelerden dolayı. Çünkü Al Horford'la Kristaps Porzingis ise biri yaşı, biri sağlık riski nedeniyle fazla yüklenmemen gerekiyor. Ve onların arkasında işte Luke Kornet ve Nemaz Keita'yla yani biraz bir şeyler alıyorsun ama bir parça daha eklemek önemliydi. Özellikle çok kalın uzunlara sahip takımlara karşı da Tillman ayrıca ihtiyaç duyabileceğin türde bir oyuncu.
Evet ya, Tillman biraz şey, şimdi bugünün NBA'inde hani genelde şutu olmayan oyuncuların, şut atamayan oyuncuların playoff'ta bir noktada hep sağ dışına süpürüleceği, rakip tarafından sağda kalamayacağı farz edilir ya, ki özellikle kısalar için, kısa ya da ilk dört pozisyon için bu geçerli olabilir ama Tillman sonuçta bir uzun. Yani kısa boylu da olsa bir uzun pozisyonu itibarıyla ve evet şut problemleri var, bunun getirdiği başka sıkıntılar olabilir falan ama Tillman savunmasıyla sahada kalabilen bir oyuncu. Ve bu Celtics için çok değerli. Bir de şey var Tillman'da. Hani geçen hafta Alex Caruso ile ilgili olarak şöyle bir tarifte bulunmuştuk. Yani tabii ki değerli bir oyuncu ama şampiyonluk adaylığı olan daha iddialı takımlar için Chicago için olduğundan çok daha değerli bir oyuncu. Biraz Tillman tipi oyuncular da o kategoriye giriyor işte. Yani Tillman bir Alex Caruso değil, belki onun bir seviye altında değerlendirilmeli kalibre olarak. Ama Xavier Tillman gibi oyuncular Celtics gibi takımlara gittiğinde çok daha değerli hale geliyorlar. Yaptıkları, ortaya koydukları, verdikleri kısıtlı sürede de, daha kısıtlı sürede de olsa verdikleri katkı çok daha anlamlı hale geliyor. Ve o anlamlı katkıyı elde etti ya da alma ihtimalini elde etti Celtics.
Valla Brad Stevens ya hakikaten muhteşem bir yönetici ya.
Evet.
Ya Springer de bence hani 12. 11. oyuncu olacak ama bence o da olumlu bir ekleme. Yani en azından şey, bir tane daha kanat alıyorsun abi ne olursa olsun. Hani çok istikrarsız falan bir oyuncudur ama ihtiyacın olmayan ama belli bir potansiyel gösteren takım. Belki bu kadroda kendini geliştirebilecek potansiyeli de var. Yani şeyi de var. Bir ham gücü de var. Yeterli. O açıdan bence o da bir olumlu ekleme. Benim bahsedeceğim çok hiç dikkat çekmeyen şey Charlotte tarafı abi. Hmm. Abi Charlotte'da takım, yani Michael Jordan değiştikten sonra, ki hani bu yaz da Michael Jordan yönetimi başladı. Fakat çok ciddi bir değişim var abi. Onu görmek de mümkün. Mitch Kupchak'ı bir kere biliyorsun hani kalbini kırmadan uzaklaştırdılar.
Evet abi. Abi sen, hadi sen yerine yat dediler.
Yani, sen sana onursal başkan ünvanı verelim. Etniye sütüye dokunma dediler. Michael Jordan da zaten hani artık şey söz sahibi. Ve abi şeye baktılar onlar da. Yani bir nevi Detroit gibi. Ya kardeşim hani bu takım bir yere gitmiyor. Bizim çok ihtiyacımız olmayan, işte yeni kontrat veremeyeceğimiz, PJ Washington örneğinde olduğu gibi, vermek istemediğimiz ya da. Artı hani belli bir değeri olan oyuncular karşısında ne alabiliriz dedi. İşte Gordon Hayward'ı şeye yolladılar. Gordon Hayward da bence Oklahoma City için ilginç bir parça olabilir sağlıklı kalacak. Daha kısıtlı sürede, daha kısıtlı bir rolde takımı bir arada tutabilecek, çok şey yapabilen bir oyuncu bence Oklahoma City için değerli. Ben sadece Oklahoma City'nin abi batı birinciliğine oynarken, evet henüz çok genç bir takım, evet geleceği çok parlak bir takım. Yani bu sene belki onların şampiyonluk için biraz erken gibi düşünülebilir ama bu takıma bir tane 4 numara eklememelerine çok şaşırdım. Yani mesela bir John Collins türü bir ekleme çok iyi olurdu bence onlara ya. Gerçekten çok iyi olurdu yani. Ve John Collins'i de alabilirlerdi abi. İki tane draft hakkı verip rahat rahat alırsın. Hatta bir tane bile verirdi muhtemelen Utah'a. Yani. Ya da Bogdanović de olabilirdi mesela. Boyan Bogdanović. Onlar da alabilirdi abi. Bir tane draft hakkı ver. Ne olacak abi? 15 tane falan var zaten. Ben orada biraz ayak kırdım ama şey, Gordon Hayward da mantıklı abi onlar adına. Belki onların savunma kurgusuna çok uymaz. Çünkü onların savunma kurgusu çok çabuk yardıma girip çok çabuk yardımdan dönmeye dayalı. Gordon Hayward'ın onu hani yapacak belki atletkenliği yok ama en azından pozisyon bilgisi var. Hani belki sırıtmaz en azından orada. Ama bütün bağlantıları kurabilecek türde bir oyuncu. Oynayabildiği sürece tabii. Sağda ne kadar kalacağını hiç bilmiyorsun. Ama bence iyi bir fikir. Esas Charlotte abi hani yola devam etmeyeceği oyuncularla. İşte PJ Washington, Gordon Hayward'ı verip karşında bir şeyler aldı. Daha uzun vadeli. Bu bence her şeyden değerli. Ben mesela şeye de çok şaşırdım. Her ne kadar onu Michael Jordan ve Mitch Kupchak yapmış olsa da, yani bu başarı onların hani giderken son bir veda buğsesi oldu diyelim. Olumlu anlamda ama. Ben Brandon Miller'ın hiç iyi bir oyuncu olabileceğini düşünmüyordum. Hani çok incelediğimden değil ama gördüğüm kadarıyla çok ideal bir, yani hiç iki numaralı seçim gibi değildi ama özellikle onun da çok doğru bir seçim olduğu gözüküyor şu ana kadar. Özellikle son bölümde çok daha verimli. Miles Bridges biraz kara leke belki basketbol dışı anlamda ama hani bu sadece basketbol açısından bakarsan da hani o kara lekeyi kabul ederek en azından bir basketbol kazanımı sağlamış durumdalar şu anda.
Evet.
Orta vade için hani kısa vadeli düşünmeden ya da çabuk ve saçma kararlar vermeden daha doğru bir yola girmiş gibi duruyorlar yani.
Brandon Miller'la ilgili de şeyi söyleyeceğim ama hani son dönemde zaten çok iyi oynuyor da draft'la ilgili. Orada işte Jordan'ın müdahil olduğunu söylenmesi falan tabii biraz daha işi esrarengiz hale getirmişti ve yine Hornets'la ilgili tartışmaları yukarı çekmişti. Fakat şey var yani, şimdi bak LaMelo Ball ne olur kestiremiyorum. Yani bir gün disipline edilebilecek mi, bir gün daha böyle adam akıllı oynarken ve aklı başında bir takımın içerisinde görecek miyiz? Bunları zamanla izleyip tartabileceğiz ama yani Scoot Henderson'ın da diğer taraftan LaMelo Ball'un yanında çok mantıklı olmadığı konusuna ben katılabilirim.
Doğru, ben de katılabilirim ona. Ama
yani o Scoot Henderson'a da yazık, herkese yazık, bütün paydaşlarına yazık. Brandon Miller o anlamda çok daha mantıklı bir şey oldu. Performansından bağımsız biraz böyle parça uyumuna dair bunu söyleyebiliriz bence.
Evet.
Philadelphia'yı istersen bir de konuşalım Doğu Konferansı'nda. Çünkü onlar da Buddy Hield'ı almışlardı ve işte belki biraz daha yüksek profilli bir takas, hep bir oyuncu almaları bekleniyordu sezon başından beri. Belli ki onlar da o imkanı bulamadılar.
Artı Embiid sakatlığı onları biraz şeye düşürdü. Yani ulan bizim bu seneki hedef, yani bu seneyi boş geçme ihtimalimiz var'a sorusunu beraberinde getirdi. Yani evet. Embiid'in sağlıklı olacağını bilseler daha bence agresif olabilirlerdi belki.
Evet. Şimdi Buddy Hield sonuçta şöyle, yani Buddy Hield'ı evet Tyrese Maxey ile birlikte oynatmak playoff dönemi geldiğinde çok kolay olmayacak. Direkt saldırılabilir bir arka alan ikilisi oluşturuyorsunuz. Ama diğer taraftan Buddy Hield'ın Embiid döndükten sonra da yani bu sezonun devamı için işte Embiid sağlığına kavuşursa iyi senaryoda Philadelphia devam edebilirse orada da bir mantığı var. Bench oyuncusu olarak da bir mantığı var. Embiid'in yanında da bir mantığı var. Yani çeşitli şeylerde kullanabilirsin.
Sana bir soru soracağım. Hı hı. Son 6 sezonda en fazla üçlük atan oyuncu kim biliyor musun Embiid'e?
Hield'dir işte.
Yok. Stephen Curry. Değil mi? Stephen Curry. İkincisi Hield abi.
Valla ben Hield olsa şaşırmazdım. Şeyden şaşırmazdım. Curry'nin kaçırdığı sezon var sonuçta. Hı hı. Yani totalde Hield olabilirdi.
Yok, Hield Stephen Curry'nin arkasında da Hield ama gene de ikincisi. Çok yüksek volümle atıyor abi.
Çok. Yani şimdi işte oyuncuları hep böyle %41-42 şey üstünden falan değerlendiriyoruz ama volümü bazen gözden kaçırıyoruz. Bu kadar yield kadar yüksek volümde yield kadar yüksek yüzdede atmak o bambaşka bir yere koyuyor oyuncuları. Aynen. Yani gerçek anlamda ligin en iyi şutörlerinden biri Buddy Hield. Başka oyunun diğer taraflarında çok büyük eksikleri olabilir ama şut konusunda gerçekten elit seviyede oyuncular sayılacaksa Hield onlardan biri.
Aynen katılıyorum abi. Tabii Daryl Morey'nin de hani özellikle Embiid sakatlığında biraz Daryl Morey biliyorsun çok agresiftir yani. Yani her şeyi kovalar. Hatta onunla ilgili şey deniyordu abi. Ligin geri kalanından aldığımız telefondan fazlasını Daryl Morey arıyor bizi diye. Yani her gün 5 kere arayıp bir tekrar teklifinde bulunuyormuş yani. Ama şey de çok önemli. Bu yaz çok ilginç bir yere geliyor Philadelphia. Bu yaz abi acayip bir hamle yapabilecek pozisyonda olacaklar. Salary cap'in altına düşüyorlar abi. Ciddi kontrat verebilecek durumdalar. Fakat yani sonuçta piyasada oyuncu olmayacağı için hani kimi alacaklar ayrı konu. Fakat bir sürü hamle yapabilecek durumları olacak. Onlar bence yazın çok ciddi hamlelerin peşindeler ve o yazın yapabilecekleri hamleler için bence ellerini şey yapmak istemediler, bağlamak istemediler yani. Ya bir DeJounte Murray mesela orası için de konuşuluyordu. Bence özellikle Embiid'in şeyiyle hani bilinmezliğiyle ne zaman dönecek, nasıl kapasitede dönecek gibi soru işaretleri olduğu için hani yazın yapabilecekleri esneklikten vazgeçmedi Daryl Morey.
Hı hı. Olabilir.
Bir de şey çok ilginç başka bir hamle yaptılar. Patrick Beverley ile campaign'i değiştiler. Abi şimdi doğudaki en önemli rakiplerinden biriyle bir takas yapmak başlı başına ilginç bir karar zaten. Ama anladığım kadarıyla Patrick Beverley'nin soyunma odasındaki halinden memnun değiller. Yoksa çünkü campaign'i yani campaign gelsin abi bize cana can katar dediklerini hiç zannetmiyorum yani.
Ben de ama yani Beverley'nin de hakikaten bu şeyi çok teorik kalıyor ve bir noktadan sonra takımlar aman abi tamam ya senle hani ayrılalım diyorlar. Hani şey hep Beverley ile ilgili ya işte veteran bir oyuncu varlığı sonuçta ve savunma yapar en kötü kullanmazsın falan gibi tarif ediliyor ya. O bir noktadan sonra çok da öyle olmuyor Beverley. Evet. Ve ama, tamam abi tamam hadi eyvallah noktasına geliyor takımda.
Çok haklısın yani aman abi bir de şey abi çok huzursuz bir karakter olduğu için ya bazen rahatsızlık veriyor. Muhtemelen o raddeye geldi. Çünkü karşılıklı aldıkları campaign de korkunç bir herif. Abi tüm NBA'deki en cıvık karakter ya. Yani hakikaten en cıvık karakter. Oyununun eksikleri artıları ayrı tartışma konusu. Mesela tempo yapar ama o tempoyu hiç kontrol edemez. Şutu acayip istikrarsızdır yani falan. Yani Patrick Beverley'nin karşında hiçbir şey almamış gibi bir şeyler aslında. Ama işte hani ikisini de istemediği oyuncuyu diğerine verdiğini gördük yani.
Tabii onu da şununla birleştirmek lazım. Aslında yani Beverley'den vazgeçmek de bununla birlikte okunabilir falan. Kyle Lowry'i alıyor Philadelphia sonuçta.
Aynen.
Aldı hatta yani hani şey şu anda resmileşmesini bekliyoruz sadece.
Burada şeyi de söylemek lazım. Patrick Beverley, Doug Rivers da Patrick Beverley'i çok sever abi. Aha. O yüzden istedi zaten yani. Şey Clippers zamanından beri çok sever yani.
Yani Kyle Lowry işte zaten Philadelphia'yı buyout'tan sonra geleceği çok aşikardı. Hatta şey yani bence Charlotte'a gittikten sonra ve buyout edileceği konusunda zaten haberler geliyorken Lowry'nin Philadelphia yoluna çıktığını söyleyebiliriz. Çünkü zaten Philadelphia'lı adam ve hani yaşı itibariyle geçirdiği sakatlıklar falan artık Sixers'ın da bir rol vermeye hazır oldu ama işte bunun bir bench rolü olacağı falan ortada. Dolayısıyla Lowry onlar için çok mantıklı. Lowry için Philadelphia çok çok mantıklı. Lowry geldikten sonra da mesela Beverley'e de zaten artık ihtiyacın kalmıyor. Hani orada ne bileyim Payne gibi biraz daha böyle skor üretebilecek bir oyuncu belki aramış olabilirler. Bütün taşlar o anlamda da yerine oturuyor.
Aynen öyle.
Ama Kyle Lowry Miami için ne kadar artık hani bir hayal kırıklığı, bekleneni veremeyen bir oyuncuya dönüştüyse de bence Philadelphia'da çok daha anlamlı hale gelecek. Eğer Embiid'de takıma sağlıklı dönebilirse.
Yani Kyle Lowry de çok bitti ya. Bakalım.
Öyle abi de işte yani bu tip adamlara rolünü ve şeyin dakikasını azalttığında o da bu azalmadan hani böyle demotive olmayacak durumdaysa bu tip takım değiştirmeler iyi gelebiliyor.
Evet, bakalım.
Yani doğuda benim hani çok başka ekleyeceğim bir takım yok. Yani hamle yapmayan Chicago'yu çünkü çok konuştuk. Hem cuma günü ekstrada konuştuk hem öncesinde konuştuk. Daha artık ne söyleyelim onlara yönelik.
Valla benim en çok şaşırdığım takas döneminde yani en hamle yapması beklenen, en hamle yapması gereken iki takım Lakers'la Golden State'ti. Hani ikisi de hiçbir şey yapmadı. Yani Golden State çok ufak bir şey yaptı. Yani bir şey değil. Yani koruyucu...
yani Batı'ya işte buradan geçelim istersen. İşte Lakers da şey yapmış oldu. Evet, hamle yapmayıp sonra Dinwiddie'yi almış oldu.
Ya aslında hamle yapmış sayılır bir taraftan da. Çünkü muhtemelen evet. O önceden konuşulmuş bir konuydu. Dinwiddie'yi serbest bırakacağı biliniyordu Toronto'nun. Çünkü Dinwiddie takas olursa kontratı artıyordu. Yani ekstra bir ücret vermen gerekiyordu. Ve istemedik, yani kullanmak istemedikleri de belliydi. Dinwiddie de çok kötü bir sezon geçirmişti zaten Brooklyn'de. Ama şunu unutmamak lazım abi. Dinwiddie ana oyun yönlendirici olduğu zaman çok istikrarsız, hatta çok da bu sezon çok da kötüydü. Ama ikinci top yönlendirici olduğu zaman falan özellikle Dallas'ta Mavs'ta gördük. Çok etkili olabiliyor aynı bir taraftan da ve burada muhtemelen o role gelecek. Artı Lakers'ın çok ciddi bir şekilde dribbling üzerinden oynayabilen oyuncu, yani ikinci top yönlendiriciye çok ihtiyacı vardı. Çünkü abi takıma bakıyorsun, kadroya D'Angelo Russell, Austin Reeves ve LeBron dışında dribbling yapabilen oyuncu yok abi. Topu iki tane üst üste yerde sektirebilen oyuncu yoktu kadroda yani. O açıdan bence çok nokta atışı oldu Lakers'ın. Ha, Lakers'ın kaderini çok değiştireceği anlamında değil ama yani iyi eklemen Lakers için.
Yani sonuçta bir şey vermediler işte. Hani şey gibi, Knicks'in takası gibi, burada da buyout oyuncusu alıyorsun. Yani öyle ya da böyle bir süredir Lakers'ın radarında olduğu söylenen bir oyuncu. Ve dediğin gibi yani Lakers'ı acayip bir yere fırlatmıyor yukarıya doğru. Çok bütün problemlerini çözmüyor ama bir kısmını da halledebilecek tipte, işte sıfırdan gelen bir oyuncu, yani şey, herhangi bir şey vermeden aldıkları bir oyuncu. Böylelikle yani ben işte geçen hafta da söylüyordum, sonuçta bence de Jonathan Murray tipi bir takas Lakers'ın çok fazla şeyini halletmeyecekti ve Lakers elindeki asetlerden olacaktı. Eğer bu şekilde hani Jonathan Murray seviyesinde bir oyuncu değil belki ama Dinwiddie'yi alabiliyorsan ve elindekileri koruyabiliyorsan, draft hakkı, oyuncu vesaire, bence bu yola gitmek daha mantıklı oldu Lakers için.
Yani genel toplamda haklısın ama ben açıkçası hani özellikle Golden State için de aynı şeyi düşünüyorum. Ben hani kazık yemek pahasına bir şeyler yapılması gerektiğini düşündüm ama Dinwiddie olabilecek, hani Dejounte Murray daha iyi olur tabii ki kesinlikle ama bu asetleri saklayıp belki daha sonra yani yazın bir hamle yapacaksan da hani son derece mantıklı, ona hiçbir şey diyemezsin yani.
Warriors'ta da yani özellikle Jonathan Kuminga'nın son bir aydaki oyunu bana şey düşündürtüyordu açıkçası. Ya tamam, iyiden iyiye bunun takas değeri arttı ve Warriors bu durumu kullanır diye düşünüyordum ama öyle olmadı.
Bence şey bulamadılar, bir karşılık bulamadılar. Artı zaten Warriors ilkesel bir değişime gitti abi. Yani onlar artık klasik Warriors oyunundan çıkıp Kuminga'yı barındırabilecek türde bir ikili oyunun temelli bir şeye dönüştürdüler oyunu. Ve bundan çok da verim almaya başladılar. Şimdi Gary Payton da döndü. Chris Paul de dönmek üzere. Eldeki, yani Andrew Wiggins nabız verdi falan. Yani eldeki kadronun yani en iyi transferimiz Andrew Wiggins şeyiyle, prensibiyle yola çıkarak. En iyi transferimiz Jonathan Kuminga'yla Andrew Wiggins prensibiyle hareket ederek bence hayata döndüler. Şimdi bu 5, yani Draymond Green'in 5 oynadığı yapılarla da hakikaten yani son 6 maçın 7 maçın 6'sını kazandılar. Çok da iyi, daha iyi gözüküyorlar yani ve dediğim gibi ilkesel değişimi yaptığın zaman, yani oyun planını tamamen değiştirdiğin zaman ve buna uyabildiği zaman kadro hakikaten şey, esprisi bir tarafa, yani takım içi transfer en iyi transfer olmuş oluyor bu ilkeyi değişti. Yani çünkü hakikaten Kuminga'yı barındırabiliyorsun artık. Kuminga çünkü standart Golden State oyununu hiç oynayamıyordu. Yani read and react basketbolunu.
Yine biraz radar altı bir şey ama ben önemli buluyorum. Montemorris Timberwolves.
Oynarsa.
Yani oynuyor. İşte az az oynamaya başladı. Çünkü Timberwolves'ta şey vardı abi. Daha geçenlerde bu batıdaki tepe takımları konuşurken Timberwolves'un oyun yönlendirici ihtimalinde şeyden eksikliğinden bahsetmiştik ya. Yani orada bir takviyeye ihtiyaç duydukları çok açıktı. Sonuçta belli ki Jordan McLaughlin'le de Chris Finch'i çok tatmin etmiyor. Belli noktalardan da bu anlaşılabilir. Ve yani işte Montemoris, evet bu sezon hani boş geçti belki Montemoris için ama şimdi mesela ilk maçında şeye karşı oynadı. Bu sabah Clippers'a karşı neredeyse 20 dakika falan aldı. Ve bu sezon üstünden değerlendirmeyelim. Montemoris'i hani geçmişiyle biraz değerlendirirsek Montemoris gerçekten değerli bir yedek oyun kurucu.
Aynen.
Çünkü biraz çok az top kaybeder, şut atar, oyunu yönlendirir. Yani o anlamda şey, çok stabilize eden bir oyuncu bir yedek 5'te düşünüldüğünde.
Artık Conley'nin artık hani belli bir dakikanın üzerinde oynamaması gerektiği düşünülürse de hani bir kat daha değerli oluyor. Tek sorun Montemoris çok kendisine oynar. Yani çok başkalarını çok az üreten türde bir oyuncu ama kesinlikle yani Jordan McLaughlin'den 3 gömlek falan daha iyi, o ayrı konu.
Evet. Yani McLaughlin kadar riske edilmesi falan mümkün değil sonuçta. Ben o anlamda yani büyük bir takas değil sonuçta bu ama dediğim gibi biraz detay takaslar arasında şey olduğunu, değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar da bir şey vermediler sonuçta. Yani Shake Milton, Troy Brown bunlar Minnesota için önemli parçalar değildi. Bir de ikinci tur hakkı yolladılar Pistons'a. Kelly Olynyk ve Kanada'yı Kanadalılar yönetecek projesinden bahsetmiştik.
Senin tabirinle amacımız Kanadalı olmayan takımları yenmektir.
Yenmektir. Baktan, bu doğrultuda şimdi, ilerliyorlar ha.
Atletico Bilbao yolunda ilerliyorlar.
Aynen.
Shai Gilgeous-Alexander'ı alamıyorsun madem.
Evet. RJ Barrett al, Kelly Olynyk al. Helal olsun vallahi. Bir de Phoenix Suns'ınkinden bahsedelim istersen.
Evet, evet, evet, evet, evet.
Onlar da yani şey, Phoenix Suns'ın yaptığı hareketi şöyle özetleyeceğim. Ulan elimizdeki detay parçalardan istediğimizi alamadık, başkalarının detay parçalarını alalım. Tabii Royce O'Neal biraz daha onun dışına çıkan bir figür diyebiliriz ama onun yanında da David Roddy'yi takıma kattılar. Belli oyuncuları zaten bıraktılar. Utah Watanabe Grizzlies'e gitti. İkinci tur haklarını yolladılar falan ama Royce O'Neal ve David Roddy'nin Suns için bu rol oyuncuları anlamında seviyeyi artıran eklemeler olduğunu söylemek mümkün.
Kesinlikle. Özellikle Royce O'Neal. Yani hani üst düzey oynamayı bilen, belki eski gücünde olmasa da çift taraflı oynayabilen bir oyuncu olarak. Yani Bill Booker Durant eksenini tamamlayabilecek türde bir oyuncu. Sene başında onlardan hani ellerindeki az kaynakla zaten bir sürü toplamışlardı. Hani Watanabe eski, geçen seneki gibi şut atsa kullanırlardı. Atamıyor. Vazgeçtiler. Hani ellerinde bir sürü parça var. Ama çok az hani değeri olan şeyler. Royce O'Neal gibi belli bir değeri olabilecek teorik olarak bir oyuncu. Yani topu elinde istemeden yani bu üçlüyü tamamlayabilecek türde bir oyuncuyu almak bence onların yapabileceği en iyi hamlelerden biriydi yani.
Hı hı. David Roddy de yani Memphis'teki dağınıklık içerisinde çok istikrar kazanamamış olabilir. Kaldı ki David Roddy daha genç bir oyuncu. Daha görece tecrübesiz bir oyuncu. Ama şey yani birincisi çok kuvvetli. İşte
ikincisi
şöyle, topa ihtiyaç duymuyor abi. Yani bu hani biraz böyle özellik bulmak için şey gözükebilir ama bence mühim bir şey bu takımda. Yani topa ihtiyaç duymuyor derken yani sen ona topu vermediğinde işte Royce O'Neal'da benzer şekilde oyundan düşecek kafa yapısında bir oyuncu değil. Bu basit gibi gözüken ama herkesin de yapamadığı bir şey.
Doğru ama ben yani Roddy'nin pek bir fark yaratacağını düşünmüyorum.
Hayır hayır, fark yaratma anlamında değil abi. Yani şey, koyarsın, çok kısıtlı rol verirsin, oynar. Daha çok da normal sürenin şey, sezonun kalanında oynayacak belki. Yani sonuçta işte Memphis'te mesela bir buçuk sezonda %30'larla şut attı. Bunu yukarıya çekemediği müddetçe David Roddy'nin sahada kalması, orada 5. oyuncu olarak falan rol bulması tabii ki yer bulması kolay değil ama Grizzlies'de de bence şunu zaman zaman göstermişti. Mesela geçen sene playoff'ta da az örneğini gördük. Şut atabildiğinde de bir anda ulan bu herifi kullanabiliriz dedirtiyor. Yani bunu ne kadar yapacak?
Bakalım sonuçta
orada önemli Phoenix, olan Royce O'Neal tabii ki yani.
Phoenix açısından da mantıklı yani sonuçta. Bir tane daha deneme yani.
Tabii tabii. Ya ben ilginç bir fiziksel profil olarak görüyorum çünkü. Tank tipi oyuncu abi.
Güçlü diyorsun.
Amerikan çocuğu
şey. Şeye karşı, Toronto'ya karşı Amerikan çocuklarını birleştiriyor.
Sen yarın bir gün Toronto ile finalde karşı karşıya gelirsen o Toronto takımı böyle kolay öyle çıt kırıldım oyuncularla yenemezsin o Toronto'da.
Kanadalılara gününü göstereceğiz diyorsun.
Öyle abi ya. Evet, sanıyorum yani öne çıkanları konuştuk. Böylelikle kapatmış olduk. Senin ekleyeceğin bir şey var mı?
Yok abi.
Peki, Otoshops'un sunduğu podcast'ten o zaman bu haftalık bu kadar diyelim. Trade deadline hamlelerini konuştuk. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Otoshops podcast'i sundu.